Başkanım Podcast'a hoş geldiniz. Gündemin 38. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Akif Önerkel. Bu hafta gündemimizde İran ile İsrail arasında süregelen çatışmalar yahut görünür olan çatışmalar ve bunların arka planını konuşmaya çalışacağız. Kimlerle? Alperen Özmen. Merhaba hocam.
Merhaba.
Ve bu hafta konunun uzmanı gazeteci İsmail Çoktan bizimle. İsmail hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi geceler.
Hocam biz daha önce sizinle Libya üzerine bir konuşmuştuk. Bu bölgeyi hem takip ediyordunuz. Şu anda aynı zamanda İran-İsrail hala sıcaklığını bir nebze koruyor diyelim. Her ne kadar gün içerisinde hemen bir anda bitmiş olsa da hani bir anda herkes 3. Dünya Savaşı beklentisinden ya hadi yatın uyuyun şeklinde bir dönüşümü oldu. Çok çabuk söndü diyelim saman alevi gibiydi. Ama işin aslında hem öncesi var. Hem de şu ana kadar süregelen karşılıklı böyle birbirlerine hani amiyane tabirle vardı diye böyle bazı videolar böyle bir çitin arkasında iki tane köpek birbirine çok hızlardı. Çiti kaldırınca hiçbir şey yapmaz. Böyle bir görüntü çizen İran-İsrail ilişkisi var tarih boyunca. Bu son şeyi de bu bağlamda değerlendirebilir miyiz gelişmeleri yoksa farklı bir boyutu da var mı sizce?
Tabii ki ama bu bağlamda değerlendirmekle beraber birkaç tane farklı boyutu olduğunu düşünüyorum. Ben birincisi bütün bölgeyle ilgili olan boyut, ikincisi Filistin üzerinde olan boyutu, üçüncüsü de İran üzerinde olan boyutu, bir de İsrail üzerinde olan. Şimdi bunlarla ilgili bölgeden giriş yapacak olursam, geçen gün yine benim zaten bunu uzun zamandır düşündüğüm bir şey, bir analizdi bu. Bir Arap bir gazetecinin analizini okudum. Orada diyor ki, İran diyor, Safevilerden beri süregelen hedefi olan işte Irak, Suriye ve Lübnan'ı ele geçirerek Akdeniz'e ulaşmak hedefini son zamanlarda yaptı. Bunu bir Filistin için bunu feda etmeyecek şeklinde bir tweet attı. Bu aslında İran açısından meselenin bütün risklerini açıklayan bir tweet oldu. Şimdi İsrail biliyorsunuz İran 1979'daki Humeyni devriminden sonra sürekli olarak İsrail'e yönelik bir haritadan silme tehditleri, işte Kudüs'e giden yolun Şam'dan, Beyrut'tan, Bağdat'tan geçtiği yönünde bir şeyleri vardı. Ayrıca anti-emperyalizm yaparken de aslında bir yerde böyle solculara benzer bir anti-emperyalist vurguları vardı. Yani büyük şeytan Amerika'yla emperyalizmin şeytanlaştırılması. Yani
Direniş ekseni vesaire söylemledi. Evet.
Şeytani bir şey tabii ki de yani emperyal güçlü ama hani solculardaki o asla kırılmayan o şeytani şey ama baktığımız zaman ikisinde de bir yandan Amerikan emperyalizmini şeytanlaştırırken, şeytan olarak görürken zaten İran direkt büyük şeytan diyor. Bir yerde bakıyoruz sahada mesela PYD, PKK, Suriye'de Marksist, Leninist bütün dünyanın bütün grupları neredeyse PYD, PKK'nın oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri çatısı altında savaşıyorlar ve bunlar Amerika'dan destek alıyor. Yani Amerika havadan bombalarken onlar yerde ilerlediler ve DAEŞ'i bu şekilde alt etti. Ama aynı zamanda bakıyorsunuz yerde, yani o dönem çok böyle gördük hatta o görüntüleri. Yerde orak çekiçli zırhlı araçlar giderken yukarıdan da Amerikan uçakları destek veriyordu. Benzer bir şey Kasım Süleymani'nin ikonik bir fotoğrafı vardı. Bu Amerikan zırhları arasında geçerken Allah alem onu şey çekmiş. Musul'da çekilmiş bir fotoğraftı. Musul ya da Kerkük'te çekilmiş bir fotoğraf. Şimdi böyle bir yaman bir çelişki var ortada ama bu çelişki üzerinden de senelerce hep Müslümanlar yani Sünnileri daha doğrusu Sünni mahalleyi, Sünni örgütleri, Sünni hareketleri bir Amerikancı olarak yaftalama mevzusu vardı. Mesela El-Kaide'yi zaten Amerika kurmuştu. Zaten Amerika 11 Eylül'ü kendi kendisine yapmıştı. Ama bakıyorsunuz Amerika nihayetinde Afganistan'ı işgal etti, Irak'ı işgal etti, El-Kaide'nin olduğu her yeri talan etti. Yani El-Kaide'yi de neredeyse çok büyük oranda yok etti yani. Bugün El-Kaide'nin bir şeyi yok. Çok
Türk mü
fazla bir
yapıyorsun? Evet.
etkinliği yok yani. Ama aynı Amerika büyük şeytandı ama anahtar teslim olarak aynı süreçte Irak'ın tamamını işgal ederek İran'a teslim etti. Yani tarihsel olarak asla Şiileşmeyen mesela Musul artık İran'ın kontrolünde ve İran'a var Şii mezhepçi gruplar orada kontrol kuruyor. Üstelik bunu yaparken bir de şeylerle orada bir Keldani, Asuri Keldani bir grup var. Orada gerçekten çok etkin ismini unuttum. Hatta bu geçen birkaç ay evvel Musul'da bir düğün salonu yangını çıkmıştı. Orada
Evet.
o grubun bütün yolsuzlukları ortaya çıkmıştı. Haçlı Şabi'yle de iç içe olan bir grup. Yani bütün bunlara rağmen hani İran'ın anti-emperyalistlikten hala ekmek yiyebilmesi bunun çok yani bu bir felaket boyutunda bir manipülasyon içerisinde olduğunu gösteriyor bence yani.
Keza orada hocam Kasım Süleyman'dan mesela bahsetmiştiniz. Vaktiyle Afganistan'da da benzeri vakalar yaşandı. Hatta İran'ın Amerika ile bir çatışma savaş eşiğinde olduğu söylemler hani ön plana çıktı da Ahmedi Necat'tı yanlış hatırlamıyorsam. Biz
Evet.
istihbarat alışverişinde bulunduk. Afganistan'da Taliban'a karşı mücadelede, El-Kaide'ye karşı mücadelede size destek verdik diye. Şu an hani dönüp bakınca yani o büyük şeytanla çok kereler işbirliği yapmışlığı zaten var. Ama bunların hepsinde aslında ortak düşman olarak görülen şey oradaki Sünni yapılar.
Evet
Bağımsız
yani
olarak yani şeyden, hedefinden, amacından vesaire.
orada üzerinden geçiren taraf Sünni yapıyor yani bu aynı zamanda yani Lübnan'da da benzeri bir durum var. Yani Lübnan'da bugün her kriz şeye Hizbullah'ı ayararken Hizbullah'ın silahlı gücünü orada daha da tahkim ederken her kriz Sünnileri geriledi. Bugün mesela hiçbir Sünni grup siyaset içinde de en son Saadet Hariri'de siyasetten çekildiğini söylemiş ve bugün orada bir cumhurbaşkanı yok, başbakan da yok. Yani başbakan Sünnilerin kotasında ve yıllardır bir başbakan olmuyor ama Hizbullah yine her zaman istediği gibi at koşturabiliyor ve mesela İsrail'le zaten bir anlaşmaları vardı. Hizbullah'ın da taraf olduğu bir anlaşmaydı. Bu deniz sınırları anlaşması. Biliyorsunuz o Akdeniz'de çok sayıda petrol ve doğalgaz yatakları bulundu. Bunun paylaşılması noktasında bir anlaşma yapıldı ve Hizbullah da İsrail'le bu anlaşmanın tarafıydı. Şimdi tekrar dönecek olursak yani bu kazanımları bütün o Irak, Suriye, Yemen, Lübnan'ı ele geçirmiş olmasının getirdiği kazanımları biz Filistin için terk etmeyeceği çok açık. Yani eğer bugün İran hakikaten İsrail'le savaşmış olsaydı burada bütün bölgedeki o kuvvetleri açık hedef halindeler. Yani zaten İsrail sık sık Şam'daki hedefleri vuruyor. Ama nedense düşmanken buradaki hedefler halen Beşar Esed'in orada tutunabiliyor olması, rejimin orada kalabiliyor olmasına biz bir açıklama getiremiyoruz. Yani mesela Kudüs yolunun Bağdat'tan, Şam'dan, Musul'dan, Halep'ten geçmesi ve buraları yıkması bir yana hani halen Golan Tepelerinde İran'a bağlı çok sayıda grubun olması ve bu İsrail'e taş atma mesafesi yani belki oradan taş atsalar bir İsrail askerinin kafasını yararlar yani o derece yakınlar. Ama bakıyorsunuz ki hani bir uzun zamandır bir şey yok yani bu Gazze'deki katliamlar 6. ayına girdi ve ilk günden beri hatta İsrail'in bu çatışmayı İran'la yapmak konusunda daha istekli olduğu görüldü. Burada İran'ın tamamen odağının bu bölgeleri, buradaki kazanımları elinden kaymaması olduğunu net olarak görüyoruz. Yok, demek ki Kudüs'e giden yol değilmiş bu aslında. İran'ın projesinin yoluydu. O proje bir yerde tamamlandı. Bunu yaparken de hiçbir emperyalist güçten yardım almayalım ya da onlara karşı mücadele edelim kafası. Tam da onlardan yardım alarak yani hem Rusya'dan hem de Amerika'dan ve İsrail'le de dirsek teması içerisinde bir durum var. Şimdi bunların neden hatırlatılması gerekiyor? Evet bunlar öyle ama Türkiye gibi %90'ı %85'i 90'ı Sünni olan ve Türk ve Kürt olarak yani hakikaten birinin koyu Şafi, birinin koyu Hanefi olduğu bir ülkede yaşıyoruz biz de. Burada bile İran'ın iddialarının ciddi oranda revaç bulabilmesi bunun ne kadar sağlam bir propaganda olduğunu bize gösteriyor. Yani Türkiye'de bunun revaç bulması ciddi bir olay yani. Türkiye'de bazı Şii grupların mesela ben birine denk gelmiştim. Bağcılar'da bir dernek. Bu dernek Suriye'de İran'a bağlı milis grupların içinde savaşmış. Bir meddahı davet etmişti Bağcılar'da konuşmak üzere ve geliyorlardı iki kişiydiler hatta. Afiş falan da yapmışlardı. Bu rahatlıktalar yani. Ben hatta bunun tweetini atınca hani işte bunlar böyle milis liderleri getiriyorlar şey diye. Konuşmacı diye. O gün benimle iletişime geçmişlerdi ya işte yanlış anlıyorsunuz falan diye sonra kaldırmışlardı tweet'i. Hatta bana işte biz kaldırdık programı yapmayacağız falan demişlerdi. Ben de onlara demiştim ki resmi olarak açıklarsanız ben de tweet'imi kaldırırım diye. O zaman resmi olarak programı iptal ettiklerini açıklamışlardı. Ya bu İstanbul'un göbeğinde olan bir şey. Yine son zamanlarda bizim işte Mardin, Diyarbakır, Van o taraflardan Yani bizim oradaki arkadaşlarımız da var. Hani zaten benim memleketim Mardin, yani orada gelen, oradan gelen yaptığımız konuşmalar da var falan. Orada da hani çok garip bir şekilde hiç beklemediğim insanlardan İran'ın tezlerinin dillendirildiğini görüyorum. Yani. Özellikle Suriye meselesinin de başlamasından sonra. Bu sebeple bunların dile getirilmesi gerekiyor. Yani bunun, bence bunun riskini olursa olsun bu meselenin gündeme getirilmesi gerekiyor. Çünkü tarihsel bir mücadeleden gelmiş. Yani bugün belki daldan dala atlıyorum, kusura bakmayın, ama
Estağfurullah.
mesela bu ülkede Osmanlı döneminde en uzun süren isyanlar Celali isyanlardı. Onlar yine o İran menşeli isyanlardı. Yani bu böyle kulak ardı edilecek bir durum değil yani. O yüzden bu propagandanın önünün kesilmesi. Evet, buyurun.
Yani geçen yıl Ekim ayında da biz zaten Adem Hoca ile Adem Yılmaz'la o meddahlar konusunu işleyen bir yayın yapmıştık onun kitabına atıfla. Orada da bu ne kadar büyük bir propaganda gücü oluşturduğunu bu meddahlık müessesesi üzerinden o da ayrıntılarıyla anlatmıştı. Alperen hocamın bir sanırım bu konuda.
Yani şimdi hocam siz tarihsel background'a gittiniz, işte Osmanlı zamanı vesaire, ama yani o kadar uzağa gitmeye de gerek yok bence. Yani şuradan kaç sene önce Halep'te binlerce insan öldürüldü vesaire. Bunlar hep Şii milisler eliyle oldu. Bu bir sürü de sığınmacı o İran milislerin katliamından dolayı ülkemize geldi. Bu Türkiye'de tartışma konusu oldu vesaire. İç siyasetin ciddi gündemi oldu. Hatta dış politikanın da gündemi oldu. Bu kadar bize sıkıntı çıkartan bir tabloda İran propagandasına Türkiye'de bu kadar müsaade edilmesinin sebebi ne sizce?
Yani güzel bir soru. Şöyle bir sebebi var. Bugün Türkiye'de iktidarda olan kesimler milli görüş geleneğinden gelmiş kesimlerdir. Yani AK Parti'nin tabanı ortaya çıkması, işte Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin diğer kadrolarının. Tabii ki ben onlara Tayyip Erdoğan için İrancı demiyorum tabii ki, ama bu gelenek içerisinde hani milli görüş içerisinden geçmiş olan herkes o geleneğin İran'a nasıl bir hayranlık beslediğini görür. Yani biz mesela,
O
ben
bile
de
olmasa en azından en basitine biraz sempati mutlaka hepsinde olur diyorsun.
vardır yani, sempati vardır ve bu aslında bütün Türkiye'deki yakın zamana kadar, Suriye devriminin başlangıcına kadar Türkiye'deki İslamcı toplulukların neredeyse tamamında vardır. Çünkü hayaldeki bir ütopyanın orada gerçekleşmiş hali var yani 1970'te. Yani nedir, biz hani İslam devrimi, işte inkılap, intifada vesaire falan, bunlar hep zaten onların getirdiği kavramlar. Orada bir olmuş bir şey var ve onu alıp buraya getirme mevzuayı kim üzerinden getirilecek? Onlar üzerinde. Onlar da bunu getirirken aslında onu getirmiyorlar. Şiirleştirme üzerinden ya da kendi ideolojilerini aktarma üzerinden yapıyorlar. Yani Hümeyni'nin devrimi bütün bölgeye yayma projesi, yani bütün bölgeyi zulümden kurtarma projesi de, bütün bölgeyi şiirleştirme,
İyileştirme.
bütün bölgeye, işte böyle bir altyapıdan gelindiği için ve insanların bazen kişisel ilişkileri vardır, bazen duramayacakları şeyler vardır. Bu tarz propagandaları yapanların önü açık duruyor. Ayrıca birçok yerde alıcı bulan bir başka bir şey var. O da şu: İşte İran düşerse Türkiye de düşer algısı. Yani hakikaten de hani bir komşu ülkenin düşmesi bizim de, senin de, diğer komşunun da düşebileceği mottosu çok rahat bir şekilde işlenebiliyor yani.
Ya
Bunu
bu Irak
inandırıcı da
işgaliyle
olabiliyor.
aynen bu Irak işgaliyle beraber çokça işlenen bir tez işte efendim sırasıyla olacak. İşte Irak
Evet.
düşecek, Suriye düşecek, İran düşecek, sonradan hedef Türkiye olacak. Yani Türkiye'ye gelene kadar bunların hepsinin düşmesi lazım. Dolayısıyla İran'ın düşmemesi lazım ki sanki bir domino
Evet.
hani o da
Evet.
çarpıp Türkiye'yi düşürmesin diye. O
Evet.
propagandayı bahsedince hocam aklıma geldi. Babam bahsediyordu bu özellikle işte 80'li yıllarda İmam Hatip okumuş gençler vesaire olsun ilahiyat fakülteleri yahut onlara yakın dindar çevredekiler dini kitaplar diyor adı altında hani herhangi bir şey bilmiyorduk hani zaten malum çok fazla bir yayın şeyi de yok kültürü yok
Tamam.
erişilemiyor. Ucuz böyle dini kitaplar satılıyor. Bakıyorsunuz mesela aslında İran tarafından finanse edilmiş bir topluluğun bir
Evet.
ya da yayın evinin çıkardığı kitaplar. Erişilebilir olduğu için çok ciddi bir şekilde diyor popüler oluyordu. Sonraları diyor farkına vardık ya bunlar aslında başka bir şey imiş. Yahut daha önce sanırım yine bir başka yayında örnek vermiştik. Selahattin Çakırgil anlatıyordu. Bu ilk devrim olduğu zaman çok heyecanla Türkiye'den İran'a giden bir gruplar olmuş
Tabii
hani.
Selahattin abi diyeyim artık, sık sık da karşılaştığımız, hani bizim de içinde olduğumuz. Evet, yani belki o şeyini terk etti ama ciddi bir İran sempatizanıydı.
Evet.
Ve hani son dönemde bile hani şimdi bile hani terk ettiğini söylese de hani konuşurken mesela rahmetli Hümeyni, hani ben lanet olsun Hümeyni diye konuşsun demiyorum tabii ki de. Ya mesela hiç şaşırmıyor yani, hiç mesela bir kere hiç şaşırarak düz Hümeyni dediğini görmedim mesela yani. Hep merhum Hümeyni, işte devrimin seçkin insanlarıydı bunlar. Nasıl bu hale geldiği gibi oradan, pardon sözünü kestim, devam et.
Estağfurullah. Yok, yani o bile hani şey diyor, bizim için kırılma diyor, bir kısmı için hama katliamı oldu diyor. Yani Suriye'de hama katliamı oldu, biz dedik ya işte devrim hani İslami değerleri temsil eden İran öyle bir kükreyecek ki işte haddini bildirecek hafızası da diye. Bak, beklerken bir baktık diyor tamamen sessiz. Hani sükut iktidardan dedik. Orada diyor bir kısmımızda diyor ilk kırılma orada oldu diyerek hani
Doğru.
bahsediyor. Fakat buna rağmen hani dediğiniz gibi hocam hala da yine bir sempati var. Bu çok ilginç bir işlenmiş yıllar boyunca.
Evet, yani işte o biraz da o hem ideolojik boyutu var, hem de o işte İran düşerse biz de düşeriz boyutu var. Hem de bu özellikle biliyorsunuz yani BOP diye bir proje çıkardılar. Bir hayali bir şey ve bu çok tuttu yani. Özellikle ben buna biraz da Kurtlar Vadisi'nin de biraz büyük ölçüde buna katkı sağladığını düşünüyorum. Yani mesela hiç yine geçenlerde bir vakıftayken konuşuyorken böyle muhabbet ederken hani oradaki vakıftaki gençlerin bile İşte soru sorarken hocam BOP projesi çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman nasıl diye. Burada bir böyle bir komplo bir şey var. İşte bu BOP projesi içerisinde gerçekleşiyor. Önce işte zaten Irak'ı aldılar, Afganistan'ı aldılar. Sonra Suriye'yi, bakın Suriye'yi alacaklar diyorduk. Hakikaten oldu. Sonra sırada şimdi İran var, Türkiye var. Mesela neden en son Türkiye yani? Neden bu?
O sıra niye?
Belki neden böyle bir sıra var yani? Neden mesela önce Suriye'den başlamadı? Suriye Akdeniz'e daha yakındı. Neden o zaman oradan başlamadı? Yani çok basit aslında düşünülebilecek şeyler. Bu öyle bir hal aldı ki küreceğe radar konulduğu zaman işte siz İran'a karşı koyuyorsunuz gibi bir şey. Halbuki ben mesela düşünüyorum şu anda. Kürecik'te o patriotlar durmuş olsaydı bizim kurtaracağımız yükü söylüyorum. Mesela bir S-400 almayacak. İki, Suriye'de bizim Türkiye'nin baştan beri şey yaptığı,
Güvenli
öne
hava koyuyor.
sürdüğü güvenli bölge şeyini belki daha rahat gerçekleştirebilecektik. Ben o dönem hatırlıyorum 2015. Hükümete bunun üzerinden o kadar çok gittiler ki bu mevzu. İşte İran, Amerika'nın isteğiyle İran'a karşı yapıyorsunuz. O bir savunma silahıyken sanki saldırı silahıymış gibi de davrandı. Yani işte Amerika Türkiye'den İran'ı vuracak gibi davrandılar. Ve nihayetinde oradan kaldırıldı Kürecik'teki. Ama kaldırılmış olmasına rağmen halen sanki Kürecik'te varmış gibi konuşuyorlar. Hatta İran'ın İsrail'e gönderdiği güya füzelerden bazılarının da Kürecik'teki üst tarafından düşürüldüğüne dair iddialar sürdüler
Yani
yine.
bunu söyleyen adam aynı zamanda Covid aşısı olanların çocukları maymun gibi
Evet.
kuyruklu olacak diyen bir adam.
Kuyruklu olacağını.
Fatih Erbakan. Yani ne kadar muteber
Evet.
olduğu buradan anlaşılabilir
Evet.
sanırım.
Ve bu o dönem o Kürecik'ten sonra Türkiye hükümet öyle bir baskı altında hissetti ki şeye döndü. Yani nükleer anlaşmanın 2015'teki nükleer anlaşmanın olması için Amerika ile İran arasındaki en başat arabulucuydu. Ve o nükleer
Brezilya ile
anlaşma
birlikte değil mi?
aynen.
Önce
Yani
bir.
ve o nükleer anlaşma geldi, İran'ın önünü açtı ve İran'ı bölgeye yerleştirdi. Belki tabii ki ben hükümetin bunu isteyerek yaptığını düşünmüyorum ama bu İran düşerse biz de düşeriz kafasının aslında çok da sağlıklı bir kafa olmadığını artık birilerinin görmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani
Ya.
bölgesel açıdan hani bu kadar anlatmak belki yetecektir ama bir de mesela yine bir komik bir durum var. Yemen'deki Husiler ilk işte Kızıldeniz'den geçen gemilere ilk saldırıları yaptıkları zaman işte Yemen Silahlı Kuvvetleri olarak imza attılar. Yani öyle bir bildirimlerde bulundular. Ve ben o günlerde görüyordum hani medyanın hepsi Yemen Silahlı Kuvvetleri olarak Yemen savaşa katıldı. Yemen Silahlı Kuvvetleri. Yani o kadar mevzudan uzak ki hani Yemen'de ne var, Husiler kimdir? Tabii ki çok normal insanlardan bunu beklemiyoruz ama yani hakikaten medyada olan, yıllardır medyada olan insanlar bile bunu yuttu. Yani totalde şöyle de bir şey oldu. Ciddi bir imaj tazeleme yoluna girdi İran. Bereket ki çok büyük bir başarı elde edemedi. Yani çok bu belki de İran'ın ciddi bir imaj tazelemesi anlamına gelecekti. Ama iletişim şey olduğu için, yüksek olduğu için artık Twitter'da özellikle sosyal medyada bazı aklı başında. Mesela Taha Hüseyin Karagöz'ü ben tebrik ediyorum gerçekten, yani belki dinlediniz o açıklamasını.
Evet.
Bu tarz figürlerin, hani çok dinlenen figürlerin de bu mevzuya parmak basmasıyla birlikte bereket ki, hani istenilen sonucu elde edememekle birlikte yine de ciddi bir propaganda yaptılar yani. Burada
Evet.
yine hani çok uzak, buyurun, buyurun.
Ben bir şeyi soracağım. Şimdi Irak'ta Haçlı Şabi var. Suriye'de işte Fatih Meyyun Tugayları vesaire Şii milisler var yine. Lübnan'da Hizbullah, Yemen'de Husiler. Bu kadar 60 senedir işte 1948'den beri, hadi 1979'dan başlatalım takvimi. Her yerde örgütlenmiş İran, Filistin'de bir milis grubu oluşturamamış mı madem bu kadar sevdalı Kudüs'e?
Demek ki oluşturamamış hocam. Yani bir de şöyle bir
Ya hocam
oluşturamamışlığım var. Orada zaten
Kudüs aslında. Kudüs gücü yok muydu ya?
Kudüs
Kudüs
gücü,
dışında her yerde.
evet, Kudüs'te olmayan bir Kudüs gücü, ama evet, milis grup oluşturamadı. Ama buradan şeye de bağlamış olalım bu soru üzerinden. Filistin içerisindeki yansımalarına bağlamış olalım. Şimdi İran'da şeyde Filistin'deki gruplar, Gazze'deki gruplar, işte Başat grup Hamas ve yanında İslami Cihat hareketi var. Onun dışında belki 40 tane daha irili ufaklı gruplar vardır orada. Hatta Hamas'ın bugünkü yaptığı açıklamada şey diyor. Ya biz diyor kaç tane esirin olduğunu bilmiyoruz. Çünkü hangi grubun elinde kaç esir var tam olarak bilemiyoruz yani. O bilgi yok bizde diyor. Yani öyle bir ortamdan bahsediyor. Şimdi Hamas Suriye'deki mevzu başladığı zaman işte İsmail Haniye'nin bayraklı fotoğrafları, Gazze'de yürüyüşler düzenlediği Hamas savaşçıları. Ama geçen sene diyor, ondan belki sene gelinen noktada Beşar Esed'le görüştüler. Yani Beşar Esed'le anlaştılar. Ve o şeyi tekrardan Şam'la ilişkilerini düzenledi. Bu tamamen İran'ın baskısı üzerindeydi ve bunda rol oynayanlardan ikisinin, en iyi rol, en fazla rol oynayanlardan ikisi Hamas içerisinde Halil Hayye ile Salih El Aruri, o Beyrut'ta İsrail'in öldürdüğü Hamas lideri. Bunlardı. Şimdi birçok insan, biz bazen arkadaşlarla da tartışıyoruz. Hani asla Suriye mevzusunda İran'a kin kusan arkadaşlarla da onlar da mesela bunu söylüyor. Ya işte başka seçeneği yok. İşte İran silah sağlıyor vesaire diye. Şimdi bugünlerde ben İran, Hamas'ın en fazla ihtiyaç duyduğu dönem yani İran'ın silahına. Mesela ta şeyden Kirmanşah'tan ateşleyeceğine füzeyi mesela Hamas'a verebilirdin yani o ateşlerde. Hem sen başını belaya sokmamış olurdun hem de
Hipersonik
evet,
Fettah
Fethah füzeleriyle.
füzesi.
Ya mesela öyle bir durum var. Gelinen noktada 7 Ekim'deki olaylardan sonra, 7 Ekim'deki Aksa Tufan saldırısından sonra Musa bu mevzu şöyle bir açıklama yaptı. Biz dedi İran'ın bu kadar hani heyecansız olacağını düşünmemiştik. Yani bu bizim için sürpriz oldu dedi. Yani aslında İran'dan çok daha fazlasını bekliyorduk demeye getirdi. Bugün de bakıyorsunuz yine Halil Hayye'nin açıklamaları diyor ki hani iki devletli çözümü kabul ettiklerini falan bahsediyor. Yani orada da bir direniş hareketlerinin yalnızlığını hissettiğini gördüm yani Halil Hayy'in açıklamasında. Normalde Hamas'ın ideolojik olarak üzerine yaslandığı şey Filistin'in tamamının işgalden kurtarılması. Zaten Fetih ile ideolojik çatışmasının temelinde de o vardı. Fetih Oslo'yla bundan vazgeçmişti. İşte 1967 sınırlarında kabul etmişti. Hamas da bunun için Fetih ile ideolojik çatışma içerisinde.
Kaldı ki Oslo'da öne sürülen şartların birçoğu yerine getirilmesi
Evet.
mümkün olmayan şeylerdi.
Evet
Yani o
yani.
anlamda da hani onu da şey yapmak lazım. Çünkü kusura bakma hocam bölüm burada da şey
Estağfurullah.
açısından hani Hamas'a sürekli ya da Filistin direnişinin tüm bileşenlerine diyelim getirilen işte efendim İsrail bir sürü şart sundu orada olmadı kolaylık işte vesaire sundu fakat bunlar karşı çıkıyorlar gibisinden uygulanamayacak şeylerdir sunulan hemen her şey. Dolayısıyla hani ne kadar şey sunulduğundan ziyade neler sunulduğuna içerik olarak bakılırsa bugün bu tepkinin çok anlaşılır olduğu da görülür aslında.
Tabii ben şey demiyorum. Bunu niye Oslo'yu kabul etmedi demiyorum. Ama
Evet abi tamam.
gelinen noktada şu var. Yani Hamas'ın yaptığı son açıklamalarda Oslo'nun aslında öngördüğü bir şeyi söylüyor. Yani 1967 sınırında, hatta Oslo'yu geçen Aslan Anlaşması, Trump'ın yaptığı anlaşma, ben bu konuda bir yazı da yazmıştım. Onun öngördüğü şeyi söylüyor. Yani Gazze ve Batı Şeria'da devletin kurulması ve Hamas'ın da tıpkı Fetih gibi siyasi bir harekete ve belki askeri gücünün polis teşkilatına gibi bir şeye dönüşmesi. Şimdi bunu neden söylüyorum? Direnişin destek şeyi, ümidi bence çok azaldı burada. Bu açıklamayı yapmaları. Ben bunu gösteriyorum. Yani eğer evet İran'dan destek alacağız. Yani ilk o 7 Ekim'deki motivasyonda olduğu gibi. Onu düşünüyor olsaydı bunu zaten kabul etmiyor. Çünkü etmezler yani zaten iki devletli çözüm mevzusunu. Dolayısıyla onlar da artık hani çok da dışarıya güvenerek, özellikle İran'a güvenerek bu böyle bir hani ütopik gibi de hani çok zor büyük bedellere sebebiyet verecek bir şeyin içine şimdilik daha onun yerine daha alımlı bir şeye girmiş olabilir. Bu tabii ki bir tahmin. Bunu zaman gösterecek. Bir de ben bunun yansımaları olarak neden mesela gazetede bir milis grup oluşturmadı, Şam'da oluşturabiliyorken. Şimdi oradaki insanlar, ben bir Gazze'de Refah'ta olan bir iletişim halinde olduğum birisi ile konuştum. Mesela orada ondan şey istedim. Hani gidip insanlarla konuşmasını ve bu İsrail-İran meselesinin ne olduğunu, hani ne düşünüyorlar diye. Hani gitmiş konuşmuş. İnsanlar işte bunun bir tiyatro olduğundan falan bahsederken maskeli bazı kişiler gelip bu arkadaşımıza darp ederek elindeki telefonunu falan almış, görüntüleri silmişler. Şimdi şöyle bir ortam düşünün. Bu kişiler, bunlara şey diyemiyoruz ki, hani tamamen İran yandaşı diyemiyoruz. Tıpkı mesela İslami Cihat çok daha İran'la ilişkileri olan bir tarafken, hani onun için bile tümden İran proksisi ben diyemiyorum. Yani
Şartlar
Filistin'deki
gereği ilişki kuruyor gibi
evet,
denebilir demiş mesela.
biraz daha hani onunki biraz daha gönüllü bir
Maslahat.
ilişki.
Ha.
Hamas'taki biraz daha az gönüllü bir ilişki ama Hamas'ın içerisindeki bazı klikler mesela Yahya Essin var, Halil Hayye, Salih El Arori gibi figürler biraz daha İran'a yakın figürlerdi. Dolayısıyla oradaki sosyoloji de buna izin vermiyor. Yani sadece İran'ın şeydi. Bir de zaten orada İran'la birlikte hareket eden, direkt proksisine girmeyip de onunla hareket eden, ittifak kurduğu bir grup var. Dolayısıyla İran'ın neden böyle bir yola girmesi de çok mantıklı gözükmüyordu. Ama Filistin'deki o dinci grubu, Hamas olsun, İslami Cihat olsun, hatta El Fetih olsun, biraz daha ulusal, Filistinli bir, ulusal demeyeyim de, Filistinli, yani Filistinli bir kimliği olduğunu
Yerli
görüyorum.
diyelim.
Yani
Hı,
evet, yani
yerli milli. Hı.
şiileşmiyorlar yani. Oradaki
Hı.
Gazze'deki insanlar şiileşmiyorlar. Hatta ben başka tam bunu teyit edemem ama anlatan insanlar var. İran'ın bazı konularda işte Hamas'a destek verirken işte mesela Gazze'de bir Şii camisi açmamıza izin verin dediğini ve Hamas'ın bunu reddettiğini duydum yani bir
Hı.
hani gidip gelen insanlardan. Böyle bir durum var tabii orada. O yüzden de İran hani benzer bir şeyi yapamıyor olabilir. Şimdi içteki yansımaları da böyle. İnsanlar en azından yani şöyle bir durum oldu. Gazze'de İran hem direniş grupları hem de Gazze'deki yerel halk İran desteğinin ne olduğunu, sınırlarının ne olduğunu biraz daha net bir fotoğrafla anlamış oldu. Bugün Musa Ebu Merzuk'un açıklamasından bahsettim. Belki de onlar daha fazlasını bekliyorlardı ama İran'ın aslında ne kadarını verebileceğini anlamış oldular. Biraz daha
Ya.
alımlı bir çözüme doğru onları yola getirmiş oldu. Ama Arap ülkeleri de zaten istedikleri şey bu. O konuda hani Hamas'ın Arap ülkelerinden neden askeri destek alamayacağı da açık. Çünkü onlar da böyle bir çözümü istiyorlar. Yani Hamas Arap ülkelerinden bütün Filistin'i özgürleştirecek bir destek alamayacağını da burada görülüyor. Dolayısıyla yani bir seçim ya bu Arap ülkelerinin de öngördüğü işte belki de Oslo'ya yakın belki de Aslan Anlaşması'na yakın bir ara çözüm bulunacak ya da bu hep böyle devam edecektir. Yani tabii İsrail'in bunu kabul edeceğine dair de bir işaret yok. Onu da söylemiş olalım. Yani.
Hocam malumatın varsa İsrail içine dair biraz bilgi verebilir misin? Yani şimdi mesela Netanyahu'ya protestolar var. Ama Netanyahu'nun protestoların daha radikal olması istediğine dair de yorumlayanlar var. İsrail'deki şey nasıl yani sosyoloji işte bu savaş olaylarına bakış çok daha radikal, çok daha sağ bir toplum olduğu yönde yorumlar okumuştum.
Çok daha radikalsa bir toplum olduğunu söyleyemeyiz ama şöyle bir şey var İsrail'de. Özellikle koalisyona bu şu andaki koalisyon hükümetinin gelmesinden beri İsrail içerisinde ciddi bir toplumsal gerilim vardı. 7 Ekim Mekka'da bu hep böyle gerilerek devam etti. Hatta ben orada çıkacak demiyorum ama konuşmalar da vardı. Yani iç savaş konuşmaları vardı. Tepedeki insanlar bunu söylüyordu yani. İşte hatta Cumhurbaşkanı söyledi yani. İsrail'in iç savaşa doğru sürüklenebilme şey tehlikesi olduğunu söyledi. Şimdi İsrail'de şöyle bir durum var. Sağ bizdeki sağ gibi değil, bizdeki sol gibi bir şey. Sol da bizdeki sağ gibi bir yere denk geliyor.
İğneyi
Yani
dış
sol,
küçükleme de bağladık
evet.
hocam diyorsun.
Yani sol, İsrail solu biraz daha ılımlı, daha ılımlı bir yapıda. Tıpkı bizdeki gibi daha bir kapsayıcı bir yapı var İsrail solunun. İsrail sağ ise biraz daha marjinal kalıyor ama oradaki marjinal gruplar da var. Yani İsrail sağını iktidara taşıyan marjinal gruplar da güçleniyor orada. Mesela Heykel Cemaati gibi cemaatler, işte bazı siyasi partiler, mesela Itamar Ben-Gvir'in, Bazar Smotrich'in temsil ettiği
Yani
bazı siyasi partiler, onlar
tımarhaneye
da
tıkılması gereken adamlar hükümette yer alıyorlar yani.
aynen. Itamar Ben-Gvir ilginç bir figür zaten. Yani aynı şekilde Bazar Smotrich'te. Bunlar, Netanyahu bu kadar radikal bir figür değildi aslında. Ama bunları memnun edebilmek için radikalleştikçe radikalleşti. Yani bu şeyin, Itamar Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı yapıldığı günleri ben hatırlıyorum. Yani koalisyon içerisinde de çok fazla itiraz vardı. Hatta Cumhurbaşkanı itiraz vardı. Hatta Ben-Gvir, Netanyahu yeterince radikal bulmadığı için bayağı nazlanıyordu yani. Hani bu konuda sen benim en son tercihimsin der gibi. Hani Erbakan Hoca'nın Kerhen mevzusu var ya, şey Çillerle
Refah yolu hükümeti için evet.
evet, onu Kerhen yapıyordu falan. İçerideki itirazlar İsrail'in, Netanyahu hükümetin biraz daha bazı kanunları değiştirmesi üzerinden de oldu. Mesela akla yatkınlık kanunu diye bir şey var. Yargının hükümet üzerindeki denetimini şey yapıyor, yani geriletiyor, neredeyse yok ediyor. Öyle bir anayasa değişikliği, anayasada öyle bir değişikliğe gittiler. Bu uzun süre toplumu geldi. İşte zaten bu protestolar da oradan kaynaklandı. Her hafta cumartesi günü bu yapıldı. Yani bu protesto yapıldı. Giderek büyüdü. Buna rağmen özellikle Smotrich'le şeyin, Ben-Gvir'in baskılarıyla, yani sürüklemesiyle bu kanun geçirildi. Ancak Anayasa Mahkemesi, mahkeme bunu iptal etti. Yüksek Mahkeme. Geçirildikten sonra tekrar iptal etti. Bununla ne oluyor bu akla yatkınlık kanunuyla? Bir, işte İsrail kolluk kuvvetlerinin, işte İsrail ordusunun Batı Şeria gibi yerlerde, da bu Tel Aviv'de de olabilir, başka bir yerde de olabilir, herhangi bir Filistinliği tutuklama konusunda herhangi bir tarafa şey hesap vermeyecekti. Yani mesela bu silah şey yapacaktı, işte bıçaklı saldırı yapacaktı diye bir Filistinliği direkt vurabiliyorlardı ve devamında
Hesap
eskiden bir
verilmek
hesap
yok.
verme mekanizması vardı. Ama bu hiçbir şekilde hesap verme mekanizması olmayacak. Bir, ikincisi, uzun süreli bu tarz suçlara, en ufak mesela hani ölümlü olmayan bir girişim var ama müebbet hapis cezası getirilme mevzusu var bu konuda. Yargının hükümete yürütmeye olan denetimi tamamen ortadan kalkıyordu. Bu da hem İsrail sorunun biraz daha demokratik olduğunu anlattım az önce, onların itirazını beraberinde getirdi. Hem de liberal çevrelerin itirazını beraber getirdi. Ve bu itirazlar cumartesi eylemleriyle bir kendilerini göstermeye çalıştı. Ayrıca İsrail içerisinde biraz daha ılımlı olan, biraz daha hani dünya görmüş diyelim, ya da aşırı sağcı olmayan ve Filistinlerle birlikte yaşanılabileceğine de inanan çevreler de var. Bunların da çok derin endişeleri vardı ve ben en son Aralık ayında, mesela benim gördüğüm rakam, daha sonra takip etmeyi bıraktım, yaklaşık 340 bin, 350 bin kişinin İsrail'den ayrılmak için pasaportlar aldığını, özellikle Portekiz gibi ülkelerden, Portekiz vatandaşlığı çok daha yaygın olan bir şey şeyde, İsrail'de. İsrail'i terk etmeye başladığı, 350 bin çok büyük bir rakam yani İsrail şey açısından, İsrail nüfusu açısından bakıldığı zaman. Böyle endişelere sebep oluyordu bu işte akla yatkınlık kanunu, aşırı sağcı hükümetin başa gelmesi. Dolayısıyla içeride de ciddi toplumsal gerilimlere sebep oluyordu bu. Bu uzun zamandır var olan bir şey. Zaten bu sebeple mesela Netanyahu vardı. Ondan sonra Lapid'le Bennett geldiler. İkisi daha liberal. Yani sürekli seçimler git gel oluyordu Hatta seçimde 3 defa arka arkaya tekrarlandı çünkü birbirine yakın oylarlandı ve hiç kimse tek başına koalisyon kuramadı ya da şey yapamadı, hükümeti
Naftali Bennett'in ne
kuramadı.
kadar
Aynen
şey olduğu da
hükümeti
tartışılır.
kuranlar da çok fazla yaşayamadı. Yani
Evet.
muhtemelen Netanyahu da böyle bir sene sonra bu aşırı sağ hükümeti de bir sene sonra dağılacaktı. Tekrardan seçime gideceklerdi. Ama bu 7 Ekim bu aşırı sağ bir yerde biraz daha şey oldu, yakıt oldu aşırı. Yani
Öte yandan
oradaki
hocam, öte yandan yani şunu şeyi bu bahsettiğimiz daha çok sol liberal kesiminde ya da biraz daha Filistin davasına sempatiyle hafif de olsa diyelim bakan kesiminde tamamen geri çekilmesine de aynı anda sebep
evet,
oldu. Yani
evet geri.
İsrail sonunda da böyle bir kırılma oldu.
Evet, içeride bir öyle bir başlangıçta öyle bir geri çekilme vardı. Ama son dönemde özellikle Lapid'in açıklaması sürekli olarak Netanyahu'yu istifaya çağırması, hatta unuttum ismi.
Ehud Barak şey yapmıştı. Evet.
Barak'ın çağrıları var. İşte en son geçen 2 gün önce 7 Ekim'de şey ordu üst düzey komutanlarından biri istifa etti. Bu da
Evet.
tekrar aksi bir yönde bir dalgayı tekrardan güçlendirmeye başladı. Özellikle o bu son istifa, Lapid hemen açıklama yaptı. Yani o istifa etti, sen de istifa et diye Netanyahu'ya. Bir de Netanyahu hükümetinin Gazze'de herhangi bir esiri kurtaramamış olması içerideki o esir ailelerini iyice ümitsizliğe sürüklüyor.
Ya
Yani
da esirlerin çok önemsenmediğine dair de tabii.
önemsenmediğini söylüyor yani. Aileler zaten önemsemediğini düşünüyor ve sürekli olarak bunun sorumlusunun Netanyahu olduğunu,
Evet.
Netanyahu hükümet olduğunu diye getiriyor. Halbuki anlaşırsınız gibi şeyler var. Yani Hamas'ın isteklerine Hamas diyor ki çekilin abi. O zaman çekin ve silah verecekse çekin. Ne istiyorlarsa çekin. Ne istiyorlarsa verin. Yeter ki gelsinler gibi bir durum oluştu. Çünkü artık umutsuz bir durum var. 6 aydan fazla bir süredir. Orada her türlü katliamı, her türlü soykırımı işlettiler. Her şeyi vurdular. Ama halen esirleri bulamadılar. Yani bu
Evet.
travmatik bir durum şey açısından, İsrail açısından. Yani bu kadar ağır bombardımanlara, kara ve hava operasyonlarına rağmen en azından bir 10 esiri kurtarsaydınız falan denilebilir ama bunu dahi yapamadık. Öyle bir
Ya.
başarısızlık hali mevcut. Tabii ki bu başarısızlık hali de o itirazı daha fazla arttıracaktır yani. Öyle.
Burada hocam az önce şey demiştiniz malum hani Arap devletlerinin İsrail'e müdahalesinin olmayacağı işte İran'ın da bunun farkında olduğu vesaire diye. Burada geçen gün Bedrettin Bölükbaşı gazeteci onun paylaştığı tweet vardı üzerine biraz konuşulmuştu. Çeşitli kaynaklara atıfla savaşın ilk 2 ayında Arap ülkeleriyle Türkiye'nin işte çeşitli bir güvenlik planlaması teklifi götürdüğüne dair iddialar vardı. Efendim Gazze'de bir nevi bir barış gücünün oluşturması, bunda bazı Arap ülkelerinde Türkiye'nin ortak asker bulundurması, işte İsrail'e hani bir nevi güvenlik konusunda aynı zamanda işte ikna etmeye yarayacağına dair. Sonra ama ortaya çıkıyor ki bazı ülkeler Türkiye'nin özellikle Gazze gibi bir yerde kendilerine yakın bir noktada askeri varlığını istemediği için bu planı yürürlüğe girmesine taş koydukları. İşte Katar'daki rehine görüşmelerinde yaşanan başarısızlığında Türkiye'nin ön plana çıkma çabası olarak gören bazı ülkelerin engel olmasının sebep olduğu söylendi. O rehine mevzuunda yine aynı zamanda ele alınabilir. Hamas'ın Türkiye'ye yerleşmesi, Katar'dan gelmesi de yine nüfuz sağlama olarak görülmüş. Bu bağlamda hocam ne dersiniz? Yani bu iddialar makul görünüyor aslında dışarıdan bakınca ama olabilir mi ya da olmuş mudur Alperen Hocam?
Bir araya gireyim. Bence Türkiye bunun kabul edilmeyeceğini bilerek teklif etmiştir diye düşünüyorum.
Evet, bence de öyle. Şimdi ben teklif ettiğinden de emin değilim açıkçası. Hatta Hamas'ın Türkiye'ye taşınma mevzusundan da eminim ki öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey söyleyebilirim. Çünkü baştan gelin bu barış gücü konuşlandırma olayı ilk Amerika'nın gündeme getirdiği bir olaydı. Ama şu şekilde gündeme getiriyor Amerika. Böyle bir şey olacağına dair bir durum yok şeklinde. Mesela şöyle düşünün. Ben mesela size birazdan hani Allah muhafaza deprem olacağını söyleyeceğim ama şey diyorum. Ya işte İstanbul'da deprem olacağına dair kesin bir delilim yok söylüyorum. Ama aslında Ben söylemek istediğim şey, böyle bir şey düşünüyoruz, böyle bir şey masada var demiş. Bu daha ilk 8 Ekim'de, 9 Ekim'de, 10 Ekim'de Amerikan yetkililerinin dilendirdiği şeylerdi. Hatta uçak gemisini Doğu Akdeniz'e çektiklerinde ve
Evet.
bunu dilendirdiler. Şimdi Amerika ile İsrail arasında temel uzlaşmazlıklardan biri şu oldu. Şu andaki bence Amerika ve İsrail ilişkileri tarihin en kötü günlerini yaşıyor. Ben öyle görüyorum. Çünkü bu biraz uzun bir mevzu. Daha başka zaman da konuşabiliriz ama Amerika'nın İsrail'in Amerika'ya olan mecburiyeti arttıkça içerideki siyasi grupların işkillenmesi de daha fazla artıyor ve kini de daha fazla artıyor. Ama İsrail asla tamamen Amerika'ya bağımlı olmak istememişti. Tarihte de hep bunu göstermeye çalışmışlardı. Yani Amerika'ya rağmen karar alabiliyoruz. Amerika'ya rağmen aldığımız kararlar, mesela Amerikan istediği bir şeyi yapıyormuş gibi yapıp yapmamak. Bunu daha çok İsrail solu yapmaya çalışmıştı ama İsrail sağ da öyle yapmıştı. Hatta mesela Netanyahu Rafah'la ilgili operasyonu konuşmak üzere oraya heyet gönderecekti Amerika'ya. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ateşkes çağrısı çıkınca o heyeti göndermedi. Ve Amerika tarafının defalarca heyeti istemesine rağmen yine de gönderdi. Böyle gerilimler var İsrail'le Amerika arasında. Şimdi nereye gelecektim? Şimdi burada bir şey var. Uluslararası barış gücü var ama İsrail bunu istememesinin temel sebeplerinden var. Bir, yeterince güven vermiyor. Yani bir kere böyle bir şeyin olması Amerika'nın iyice İsrail'in boynunu sıkması anlamına gelecekti. Yani ümüğünü sıkması anlamına gelecekti. Tamamen kendisine bağlı hale getirecek. Yani bu ne demek oluyor? Sen kendini koruyamıyorsun, biz seni koruyoruz demek oluyor. Bu İsrail'in en son isteyeceği şeylerden bir tanesi. Ya burada İsrail kendisi var olmaya çalışan bir ülke. Her ne kadar bu umutsuz olsa da. Evet, varlar şu anda. Ama bu yani şimdi İsrail kurulu ne kadar oldu yani? Şifa Hastanesi'nin yaşının İsrail'den büyük olduğunu okumuştum geçen hafta. Yani biz yani Kudüs 80-90 yıl riski altında kaldı açılar döneminde ama yine geri alındı. O yüzden İsrail'in ömrü uzun değil yani o anlamda yani kurulduğundan beri gelen. Dolayısıyla
Ya.
halen var olma savaşı, varlığını kabul ettiremedi. Bu önemli bir şey. Ya yani Hamas'ın özellikle Filistin direnişinin İsrail'i tanımama mevzusu önemli bir şey. Yani bu anlamda. E şimdi böyle bir durumda İsrail'in en son isteyeceği şey işte Batırların biz olmasak sen de olmazsın mevzusunu haklı çıkaracak bir argüman.
Yalnız orada da İsrail'in de ya da İsrail'e yakın mesela Amerika'daki en meşhur organizasyon AIPAC'tır. AIPAC mesela bayağı hoydat bir biçimde işte mecliste ne kadar desteklediği isim var temsilciler meclisine. Senato'da ne kadar desteklediği isim var. İşte bizim desteklediğimiz nasıl kazanıyor bakın falan gibi tweetler atmışlardı. Hani kendilerinin ne kadar güçlü olduğunu böyle duyuran işler yapıyorlar. Bir yandan da böyle bir taraf var olayın. Hani hem aynı anda İsrail'in yahut Yahudi lobisinin Amerikan siyasetinde etkinliği ki buna en çok işte vaktiyle Steven Wolf'la John Mearsheimer meşhur siyaset bilimci mesela yazmışlardı. Adamların akademik kariyeri sarsılmıştı. Hani neredeyse antisemitizmle suçlanmışlardı. Amerikan etkisinin, Amerika siyasetinde İsrail etkisini konuştukları için. Bir yandan bu şekilde bir iddia antisemitizmle itham ediliyor. Öbür yandan fakat bu topluluklar gururla hatta biraz daha böyle bakın biz ne kadar güçlüyüz, ne kadar etkiliyiz diyerek Amerikan siyasetinde sözünün geçtiğini gösteriyor. Bu da tabii toplumun bir kesiminde çok ciddi bir tepkiye yol açıyor. Yani biz niye İsrail'in savaşını finanse ediyoruz? İşte bilmem kaç milyar dolar silah yardımı biz bu katliama hani bir yandan da sadece katliamı düşünmeyen tamamen safi ekonomik sebeplerle bakan bazı Amerikalılar var. Diyor ki ya bizim doğru düzgün sağlık sistemimiz bile yokken biz niye İsrail'e milyarlarca dolar veriyoruz?
Tabii benzer itirazlar Ukrayna için de yapılıyor yani.
Tabii aynı anda. Hani bunların hepsinin ama daha fazla göz önüne çıkmasına sebep olan vakalar söz konusu oluyor. Haliyle orada bir işte barış gücü yahut bir müdahil olma mevzu Amerika'nın da içinde bulunacağı bir şekilde. İsrail'e ne kadar tepki çekse de öbür taraftan da Amerika tarafında da İsrail'e yönelik böyle bir tepkiye daha da arttırabilecek bir hadise olabilir diye düşünüyorum. Bilmem ne dersiniz.
Ya tabii yani bu hem maliyetli de olabilir hem de mesela Lübnan'da bir UNIFIL tecrübesi var ve bu UNIFIL tecrübesi tamamen başarısız bir tecrübe yani. Yani UNIFIL
Evet.
orada ne yapıyor? Yani hiçbir şey yapmıyor. Sadece gidip fotoğraf çekiyor. Mesela bir şey oluyor orada İsrail, Hezbollah'la İsrail arasında. Mesela füze atıyorlar. İşte UNIFIL'de gidiyor. Evet, füze attılar. Oluyor yani. Bu işlevsellik açısından sıfır olan bir konu. Ama maliyeti olacak bir konu.
Evet.
Bir de mesela Fransa'yı nasıl ikna edeceksin hani böyle bir uluslararası güce destek vermesi için? Yani Fransa ben ikna olmadı. Çünkü baştan böyle bir rüzgara kapıldı mesela Macron. İşte tamamen İsrail'in amazası fakası. Ama ilk dönen, ilk daha İsrail'in büyük savaş suçları işlemesinin ardından ilk eleştirileri yöneten ve BMGK'da tavır değiştiren taraf Fransa oldu. Sonra Fransa'yı İngiltere takip etti. En son şeyde Amerika'da çekimsel olarak kullanarak ateşkes çağrısını geçirdiler. Yani böyle bir mevzi kaybı var. Dolayısıyla böyle bir büyük savaş suçları işlemiş, soykırımlar işlemiş bir İsrail'i korumak anlamına gelecek bir şey. Onlar da ben istemez. Türkiye'nin zaten Suriye'deki açıkçası tecrübesi ortada. Yani garantörlük açısından. Şimdi Türkiye Suriye'de nereye garantörlük verdiyse hepsi tek tek Rusya tarafından diğer garantör tarafından vurularak alındı ve en son muhalifler İdlib'e kadar geldi. Yani çok da başarılı bir garantörlük meselesi yok ve bitmemiş bir şey orada. Yani halen Suriye'de olmamız gereken bir konumdayız. Libya'da biraz daha başarılı bir süreç işledi ama o da tümden sonuca ulaşmış bir süreç değil. Bir de Hamas'ın kesin bir şekilde net bir karşıtı var. Yani bugün Halil Hayye'nin yaptığı açıklamada diyor ki kim olursa olsun bir yabancı gücü biz işgalci olarak göreceğiz.
Evet.
Böyle de bir açıklaması var. Dolayısıyla bu şey gücü belki masanın bir yerine gelmiştir ama ölçülüp biçilip tartıldığında çok da karlı bir iş, çok da uygulanabilir bir şey olmadığını görüyorlardır. İsrail açısından da. İsrail de o sınırlandıracağı için İsrail de sınırlandırılmak istemiyor. Yani
Evet.
tekrardan böyle bir saldırı olduğunda İsrail bunun karşılığını vermek istiyor. İç kamuoyunu da teskin etmek için kendi aşırı sağın tabanını da teskin etmek açısından. Yani bugün eğer İsrail 7 Ekim'den sonra bu çapta bir şey olmasaydı belki aşırı sağın içerisinde de bölünmeler ya da çatışmalar olacak diye düşünüyorum.
Eyvallah.
Dolayısıyla bu biraz zor bir mevzu. Katar'dan ayrılma olayı da yani Türkiye biraz daha Araplar açısından tam olarak İran konumunda zaman zaman İran konumuna oturtuyorlar. Mesela Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bozuk haldeyken işte bizi İran, Türkiye ve Katar'ı şer üçgeni olarak adlandırıyorlardı. Mesela İran nasıl işgalci ise burada Türkiye'de öyle. İşte Suriye'deki kurtarılmış bölgelerdeki durumunu göstererek söylüyorlardı. Ama Türkiye ile iyiyken o öyle bir şey söylemiyor Araplar.
Evet.
Dolayısıyla böyle bir figürün yani aslında bölge ülkesi olduğunu kabul ediyorlar ama içten bir ülke olduğunu kabul etmiyorlar. Yani yan bir kardeş gibi, daha tercih edilebilir bir arkadaş gibi İran Araplar açısından böyle. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir şey sahiplenmesi ya Filistin meselesi gibi merkezi bir meseleyi sahiplenmesi İran açısından yani Araplar açısından tercih edilebilir bir şey değil. Ayrıca Hamas liderleri Katar'da biraz daha rahatlar. Çünkü Katar halen İsrail'i tanımama konusunda bütün Arap ülkeleri neredeyse yani Birleşik Arap Emirlikleri normalleşti, Bahreyn normalleşti.
Nasıl var? Evet.
Fas vardı. İşte Sudan zaten bunlar zorunlu hani belki bir şeyler olur diye normalleşen ülkeler. Bunlar normalleşti. Yani Suudi Arabistan'da konuşulurken 7 Ekim olayları patladı. Burada konuşulmayan tek taraf Katar'dı. Ama Katar bir anda arabuluculuk rolünü üstlenebilen bir taraf oldu. Yani bugün
Evet.
Katar hem baştan beri Mısır'la beraber Gazze'de ateşkes olabilmesi için en ciddi arabuluculuk rolü oynayan taraf ki o yapılan esir takasında da yine Katar'ın arabuluculuğu vardı. Hem de artık başka yerlerle de mesela arabuluculuk rolü oynayabiliyor. Bugün Katar'da, Doha'da Ukraynalı ve Rus kaybolmuş çocuklar yani çatışmadan kaçıp mesela Ukraynalı çatışmadan kaçmış Rusya'ya sığınmış. Rus Çatışmadan kaçmış Ukrayna'ya sığınmış. Çocuklar takas edildiler mesela 48 tane çocuk ve bu daha fazla. Böyle bir arabuluculuk olduğunu da var. Bir de Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. İşte Katar emiri yani Hamas liderlerini evlatları gibi görüyor. Onları gitsin istemiyorlar. İstemiyor zaten şeklinde bir açıklama. Ben bunu Anadolu Ajansı'nın Arapça servisinde okudum ama Türkçe de görmedim. Belki ben görmemişimdir. Ama Arapça servisinde net gördüm yani bu ifadeyi. Onlar da hani Hamas'ta istemiyor. Katar emirini de zaten gönderme niyeti yok. Bunun ortaya çıkmasının sebeplerinden birinin ben şey olduğunu düşünüyorum. Hani biliyorsunuz Türkiye'de çok fazla böyle hükümet İsrail'le ticareti kesmiyor baskıları oluştu. Bunu da biraz geriletme mevzusu. Yani işte biz hani isterse gelsin onlara bile sahip çıkabiliriz. O derece İsrail karşıtıyız. Mevzusu. Yani aksi bir propaganda. Tabii ki o hani o ticareti kesmeme mevzusunda haklı yönleri var ama hükümet tarafının da haklı yönleri olduğunu düşünüyorum. Tabii bu
Bahsediyordu
daha geniş bir konu. Yani
aynen.
totalde ben hani Hamas'ın Katar'a terk edip oraya geleceğini ben çok da düşünmüyorum yani.
Ben burada bir iki soru sormak istiyorum hocam.
Evet.
Şimdi Türkiye içerisinde çok gündem oldu. Siz de bahsettiniz ya bu ticaret vesaire. Tabii oradaki haber kaynakları sınırlı ama Gazze'nin içinde bunun bir yankısı oldu mu, olduysa da ulaşabildin mi? İkincisi şimdi Haniye Türkiye'de bir süredir. Bu Hamas'la Türkiye ilişkisi İran'la olan benzer ilişkiyle gibi mi? Yani daha doğrusu konjonktürel mi, mecbur kaldığı için mi, yoksa orada bir Sünniliğin bir etkisi var mıdır?
Yani bence yani Hamas'ın İran'dansa Türkiye'yi tercih etme konusunda ben hiçbir şüphem yok. Bunu Halit Meşal'de söyledi. Hani direkt böyle söylemediler ama şöyle dediler. E kardeşim bunlar bize silah veriyor. Siz verseniz sizinle beraber oluruz. Sizinle daha fazla vermişiz gibi cümleleri var. Mesela Halit Meşal'in net bir El Cezire'de bir röportajını hatırlıyorum. İşte Araplara bunu söylüyor. E siz verdiniz de biz kabul etmedik mi gibi çıkışları var. Ama şimdi şöyle de bir şey var öbür taraftan. İsrail'in terör örgütü olarak kabul ettiği, Amerikan da bu konuda destek verdiği bir yapılanma var. Ama Türkiye İsrail'i tanımış bir devlet ve öyle ya da böyle uluslararası sistem içerisinde olan bir ülke ve daha fazla Batı bloğuna, Batı'ya daha yakın bir ülke olarak hani İsrail'le doğrudan çatışa bir örgüte bu kadar İran gibi açık bir destek vermesi beklenemez zaten. Öyle bir Türkiye'deki yani Türkiye hükümeti yani Türkiye'deki devlet zaten İran'daki gibi bir molla devleti de değil yani. Öyle ya da böyle laik bir devlet ve laiklik cumhuriyet, demokrasi, laiklik damarının güçlü olduğu bir devlet. Yani bunu dönüştüremedik yani. AK Parti'nin bile yere nasıl Atatürkçü reflekslerinin de olduğunu yeri geldiği zaman görüyoruz. Öyle bir yer yani. Dolayısıyla
Yani
böyle
on
bir
numarası
refleksiyon.
lideri terör örgütü dedi Hamas'a, yani böyle bir ülke.
Yani böyle bir ülkeden tabii ki İran'ın yaptığı gibi bir destek beklenemez. Ama Türkiye'nin siyasi açıdan herkesten daha fazla sesini çıkaran uluslararası şeylerde, platformlarda Filistin davasını savunan ve destekleyen bir ülke olduğu zaten şüphe götürmez bir gerçek ki çünkü Tayyip Erdoğan en üst platformlarda bunu dile getirdi. Defalarca İsrail'le ilişkileri minimuma indirdi. Ve mesela Türkiye'den 10 vatandaşımız yani bir gemi dolusu vatandaşımız yola çıktılar Gazze'deki kuşatmayı kırmak için. Ve onu orada şehit oldu. Bir sürü insan yaralandı. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda zaten ne İran'a özellikle İran'a kendini ispat etme gibi bir şey olamaz. Bu son dönemde o işte ticaret yapıyorsunuz falan. Öyle bir hava oluşuyor. Sanki böyle Türkiye'nin inandırmak zorundaymış gibi bir havası oluştu. Halbuki inandırmak zorunda değil ki zaten açık yani. Türkiye'nin özellikle Tayyip Erdoğan'ın Filistin meselesiyle ilgili söyledikleri, yaptıkları açık. Ya bugün evet Hamas işte İran'dan silah alıyoruz ne yapalım falan kardeşim diyor ama yani Türkiye'den de çok ciddi hani Tikal üzerinden olsun başka kurumlar üzerinden olsun hem oradaki kültürün korunması açısından destek alıyor siyasi destek, alıyor yani. Araplar tonla para gönderiyor. Yani bugün Suudi Arabistan'ın ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nin ya da Katar'ın bir kere de gönderdiği para belki İran'ın bütün gönderdiği silahlardan daha pahalıdır yani Gazze. Ya Gazze'nin savaş önceki halini düşün, binaların ne kadar yeni olduğunu görürsünüz yani. Binaların ne kadar güzel olduğunu görürsünüz. Ya kuşatma altındaki bir yerin böyle olması beklenemez herhalde değil mi? Ama özellikle Körfez ülkelerinden akan para orada bir belli bir düzenin gitmesine ön ayak oluyordu. Dolayısıyla burada ülkelerin kendi içinde oldukları şartlar da göz önünde bulundurularak bu yorumlar yapılmıyor. Herkes İran gibi değil ki. İran zaten şey üzerinden yani sistem dışı bir ülke. Dolayısıyla onun Filistin meselesinde böyle bir tavır takılması ona çok fazla bir geri dönüşü olmuyor. Yani olumsuz anlamda. Aksine olumlu anlamda az önce anlattık. Yani ne zaman olumsuz anlamda bir dönüşü olur? İsrail'e doğrudan çatışmaya girdiği zaman. Ki onun da niyeti olmadığını yani bu
Görürsün.
söyledi yani ilan etti, herkes de anladı. Artık bu sefer herkes de anladığını umuyoruz
Trump
yani.
dönemi şey vardı, hatırlar mısınız? İran'ı vurma mevzusu vardı. Yani birbirlerine koordinatları verip
Evet.
vuruyorlar gibi. O
Söylüyordu işte.
şekilde.
Trump şey, hey sizi vuracağız haberiniz olsun
Evet,
gibi
evet. O,
şeyler.
yani İsrail ile İran çatışması da buna benziyor yani.
Yani. Hocam, son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım.
Yok, benim ekleyeceğim son bir şey kalmadı. Ben teşekkür ederim sana, ikinize de. Hem Alper'in hem
Teşekkür ederiz.
Aysun'un. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun
Evet.
zamanınızı ayırdığınız için.
Eyvallah, ben teşekkür ederim. Hayırlı geceler.
Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi X ya da Twitter'da bulabilirsiniz. Soru görüşüyorum, öneri, eleştiri hepsini açığız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.